93 harbi. Soru 1. 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı'nda neden 93 harbi denilmektedir? 1877-1878 Osmanlı Rus Savaşı miladi takvimle 24 Nisan 1877'de başlamıştı. Hicri takvimle ise savaşın başlangıcı 1294 yılıdır. Ancak bu dönemde mali işler için kullanılan Rumi takvime göre savaşın başlangıcı 1293 yılına rastladığı için bu savaş 93 Harbi olarak adlandırıldı. Soru 2. 93 Harbi'nin sebepleri nelerdir? Rusya, 1856'da imzalanan Paris Antlaşması'nın aleyhinde olan hükümlerinden Almanya'nın Fransa'yı mağlup etmesi üzerine değişen Avrupa dengelerinden faydalanarak kurtulmuştu. Osmanlılara karşı Balkanlardaki milletleri silahlandırıyor ve isyana teşvik ediyordu. Kırım Savaşı'ndan sonra barış politikası takip eden Osmanlı İmparatorluğunu savaşa sokup Kırım mağlubiyetinin intikamını almak isteyen Rusya, bu amacını gerçekleştirmek için Slavları kışkırtma yolunu seçmişti. Hersek ve Bulgar isyanlarında Osmanlı İmparatorunu yalnız bırakmak için uğraştı. 1876 Bulgar isyanında binlerce Bulgarı, Türklerin katlettiği propagandasını yayarak dış borçlarını ödemediği için Avrupa kamuoyunda aleyhinde olumsuz hava esen Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa siyasetinde iyice yalnız kalmasını sağladı. Rusya, Sırbistan ve Karadağ'ı Osmanlılara karşı savaşa teşvik etti. Osmanlı İmparatorluğu'nun savaşı kazanması üzerine hadiseleri bir çözüm bulmak üzere İstanbul'da İngiltere, Fransa, Rusya, Almanya, Avusturya, İtalya ve Osmanlı İmparatorluğu'nun iştirakiyle bir konferans düzenlendiyse de İmparatorluğun bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne aykırı istekler sebebiyle bir anlaşma sağlanamadı. İstanbul Konferansı'nın toplandığı sırada birinci meşrutiyet ilan edilerek bu toplantıdan Osmanlı lehine bir sonuç çıkarılmak istenilmişti. Ancak Avrupa devletleri bu duruma itibar etmediler. Konferansa katılan devletler İstanbul'da bir çözüm yolu bulunamaması üzerine Londra'da toplanarak 31 Mart 1877'de Londra Protokolü'nü imzaladılar. İstanbul Konferansı'ndaki tekliflerin hemen hemen aynısı olan bu kararları Osmanlı İmparatorluğu reddetti. Belki Karadağ'a biraz toprak verilip ıslah çalışmaları yapılarak barış sağlanabilirdi. Ancak Osmanlı hükümeti ve Meclis-i Mebusan arazi vermeyi kabul etmemişti. Bunun üzerine harekete geçen Rusya, Avrupa hukukunu ve imparatorluktaki Hristiyanları savunma iddiasıyla 24 Nisan 1877'de Osmanlı İmparatorluğu'na savaş açtı. Soru 3. 93 Harbi'ne Osmanlı İmparatorluğu'nu kim soktu? İngiltere Başdelegesi Salisbury, 2. Abdülhamid'e bir defasında mektupla bir defasında da huzuruna çıkarak Ruslarla savaşacaklarını, Osmanlıların hazırlıksız ve müttefiksiz olduğunu, bu durumu dikkate alarak hareket etmelerini söylemiş ve kongre kararları kabul edilmezse delegelerin İstanbul'u terk edeceklerini de bildirmişti. Bu hadise üzerine devlet adamlarını saraya çağıran padişah durum müzakere etmelerini istedi. Müzakerenin sonunda Mithat Paşa bu tekliflere karşı savaşmak için askerin gücüne bakılmaz. Biz Anadolu'ya 400 kişiyle geldik. Yine 400 kişi kalıncaya kadar savaşırız dedi. Sadrazam Mithat Paşa'nın yanı sıra Seraskar Redif Paşa ve Mahmut Celaleddin Paşa da savaş taraftarıydılar. Cevdet Paşa bu hadiseyi Mithat Paşa tüfeği doldurdu. Mahmut Celaleddin Paşa üst tetiği çıkardı. Redif Paşa ateş etti şeklini anlatır. Soru 4. 93 Harbi'nde hangi cephelerde savaşılmıştır? 1877-1878 Osmanlı Rus Harbi Tuna ve Doğu Anadolu'da olmak üzere iki cephede cereyan etti. Harbin başlamasıyla birlikte hızla Romanya'ya giren Ruslar bu prensliği de kendi yanlarına çekerek Dobruca ve Bükreş yönlerinden Osmanlı topraklarına saldırdılar. Kısa sürede Jistovi, Turnova ve Nibolu'yu ele geçiren Ruslar 19 Temmuz'da Şipka geçidini aşmışlardı. Rusların başarıları İstanbul'da paniğe yol açtı. Başkentin Bursa'ya taşınacağı söylentileri dahi çıktı. Savaşın İstanbul'da kurulacak bir askeri meclis tarafından yönetilmesi kararlaştırıldı. Görevlerinden alınan Serasker ve Serdar Ekrem Divan-ı Harbe verildi. Bu arada Süleyman Paşa Ruslardan bir kısım toprakları geri almaya muvaffak olmuş ve Plevne'de de Gazi Osman Paşa Rusları durdurmuştu. Ancak Plevne düştükten sonra Rus ilerleyişi tekrar başladı ve Sırbistan'da Osmanlılara karşı savaşa girdi. Plevne'den sonra Edirne'ye yürüyen Rus kuvvetleri iyi bir savunma yapma imkanına sahip bu şehri Vahlı Eyüp Paşa'nın mühimmatları havaya uçurup çekilmesi üzerine 20 Ocak 1878'de teslim aldılar. Bunun üzerine 2. Abdülhamit bizzat Rus çarının ateşkes talebinde bulundu. Doğu Anadolu cephesinde ise Ruslar 3 koldan harekete geçmiş ve Erzurum'a ulaşmışlardı. Azizye tabiyelerinde Nine Hatun'un halkı teşvikiyle Ruslar durdurulabildi. Bu cephede Ruslara karşı koyan Ahmet Muhtar Paşa'ydı. Paşa'nın daha önemli bir cephe sayılan Rumeli'ye gönderilmek üzere İstanbul'a çağrılmasından sonra hiçbir ümidi kalmasına rağmen Erzurum sonuna kadar dayandı. Ruslar ancak ateşkesten sonra boşaltılan şehre girebildiler. Rusların Batum'a karşı taarruzları da ateşkes yapılıncaya kadar başarıyla durdurulabilmişti. Soru 5. Plevne müdafaasının 93 Harbi'ndeki yeri nedir? Kısa bir sürede Osmanlı topraklarının büyük bir bölümünü ele geçiren Rus kuvvetleri karşısında önemli bir direniş olmamıştı. Ancak Vidin'de bulunan Osman Paşa'nın Plevne'yi geri alması üzerine burada bir direniş noktası oluşturuldu. Müstahkem bir mevki olan Plevne, Gazi Osman Paşa'nın askeri zekasıyla birleşince Tuna cephesindeki Rus askeri harekatı kilitlendi. Plevne'yi geri almak için iki defa saldıran Ruslar, mağlup olmaları üzerine Romanlardan yardım istemek zorunda kaldılar. Plevne müdafaasının başarılı olması İstanbul'da sevinçle karşılandı ve savaşın başlangıcındaki Rus başarıları üzerine oluşan panik havasını dağıttı. 2. Abdülhamit, Osman Paşa bu başarısından dolayı Gazi unvanını verdi. Romanların yardımıyla gelişen birçok saldırı da sonuçsuz kaldı. Ancak Plevne'de baş gösteren yiyecek sıkıntısı yüzünden Gazi Osman Paşa, 10 Aralık 1877'de düşman kuşatmasının yarma harekatına girişmek zorunda kaldı. Paşa'nın yaralanması üzerine başarılı olunamadı ve Plevne'deki Osmanlı kuvvetleri esir düştüler. 93 Harbi'nde Rus kuvvetleri 9 ayda İstanbul önlerine gelmişlerdi. Gazi Osman Paşa ise Plevne önlerinde Rus kuvvetlerini 5 ay tutmaya muvaffak olabilmişti. Soru 6. 93 Harbi esnasında büyük devletlerin tutumu ne oldu? 1853'te meydana gelen Kırım Savaşı'nda Osmanlı İmparatorluğu ile beraber hareket eden Avrupa devletleri ne 93 Harbi'nin başlangıcında ne de ilerleyen safhalarında harekete geçmediler. Almanya savaşın başından itibaren Rusya'yı desteklemiş, Avusturya, Macar tebaasının Osmanlılar lehine yaptıkları gösterilere rağmen savaşın sonunda Bosna Hersek'i almak şartıyla tarafsız kalmayı kabul etmişti. İngiltere ise bu savaşa karşı olmasına rağmen Rusya'ya karşı bir tavır takınmadı. 2. Abdülhamit, Rusya'nın savaş ilan ettiği gün Avrupa devletlerine telgraflar çektirerek Paris Antlaşması'nın 8. maddesine göre arabuluculuk yapmalarını istemişse de bir karşılık bulamamıştı. Başta Fransa olmak üzere İngiltere, Almanya ve Avusturya hemen tarafsızlıklarını ilan etmişlerdi. Yalnız İngiltere, Osmanlı menfaatlerine karışmayacağını ancak Rusya'nın İngiltere'nin menfaatlerini tehdit etmesi halinde tarafsız kalamayacağını Petersburg'a bildirdi. Bunun üzerine Rusya, İngiltere'ye gerekli teminatı vererek tarafsız kalmasını sağladı. Savaş sırasında 2. Abdülhamit, Hobart Paşa vasıtasıyla Avrupa kamuoyuna Osmanlı tarafına çekebilmek için mektuplar yayınlattı. Yabancı gazetecileri bizzat kabul edip Rus sunumu hakkında bilgilendirdi ve onlara çeşitli nişanlar vererek etkilemeye çalıştı. Ancak Avrupa devletleri ve kamuoyu Osmanlı İmparatorluğu lehine önemli bir faaliyete girişmedi. Savaşın sonlarında Edirne'nin düşmesi üzerine Osmanlı hükümeti savaşın başından itibaren tarafsızlıklarını sürdüren Avrupalı devletlerden ateşkes için arabuluculuk yapmalarını istemişse de yine olumlu bir cevap alamamıştı. İngiltere ve Fransa ancak Ayastefanos Antlaşması ile Rusların Balkanlarda büyük nüfus kazanması ve Akdeniz'e inme imkanı bulmaları üzerine harekete geçerek Berlin Antlaşması ile önceki antlaşmanın şartlarını biraz hafiflettiler. Soru 7. Osmanlı İmparatorluğu gerek askeri teçhizat açısından gerekse eğitimli asker açısından savaşa hazır değildi. Askeri malzeme bakımından önemli ölçüde dışa bağımlıydı. Harp için gerekli malzeme ve mühimmatın eksikliğiyle Osmanlı donanmasının hiçbir varlık gösteremeyişi bu büyük mağlubiyetin önemli sebeplerindendir. Osmanlı donanması asker naklinin dışında Ruslara karşı fazlaca kullanılamamıştı. Osmanlı donanmasındaki gemilerin iyi durumda olmasına karşılık yeterli eğitime sahip üst düzey subayların bulunmaması sebebiyle donanmadan bilhassa en gerekli yer olan Tuna'da Ruslara karşı faydalanılamadı. Bu savaşta imparatorluğun çok geniş bir alanda mücadele etmek zorunda kalması, kuvvetler arasındaki irtibatsızlık, savaşın İstanbul'un idare edilmesi de yenilgiyi kolaylaştıran sebeplerdendir. Soru 8. 93 Harbi'nin sonunda gerçekleşen göç hadisesi nasıl oldu? 93 Harbi'nin en önemli sonuçlarından birisi, Bulgaristan'daki Türk ahalinin katliam ve baskılarla göçe mecbur edilerek yaklaşık 500 yıldır yaşadıkları topraklardan Anadolu'ya sığınmak zorunda kalmalarıdır. Harbin sonunda Edirne ve Tunus vilayetlerinin iki bölgesi Şumlu, Varna ve Silistre havalisi ile Rodoplar ve civarı dışında kalan yerlerde Türk unsur hemen hemen tamamen yok olmuştu. 500 bin kişi savaşta katledilerek veya açlık ve hastalıktan öldü. 1 milyon aşkın insan ise göç ederek daha güvenli buldukları Şumlu, Batı Trakya, Makedonya, İstanbul ve Rudoplar bölgesine sığındı. Osmanlı hükümeti Bulgaristan İmareti ve Şarkı Rumeli vilayetinde Türk nüfusun azalmaması için çalıştıysa da mahalli idarelerin baskısıyla kalan ahali de bir müddet sonra kesin olarak yurtlarını terk etti. Osmanlı İmparatorluğu muhacirlerin bir kısmını Balkanlardaki jeostratejik yerler ile imparatorluğun diğer taraflarındaki boş ve harabe olmuş arazilere yerleştirmeye çalıştı. Ancak Diyarbakır, Van, Musul, Halep, Bağdat ve Basra'daki boş arazilerin İstanbul ve Rumeli'ye uzak olması, iklimin göçmenler için elverişli olmaması, yeterli ulaşım ağının bulunmaması ve Müslüman olmayan ahalinin tepkileri gibi sebeplerden muhacirler büyük kitleler halinde yerleştirilemedi. Göçmenler Edirne, Aydın, Ankara, Kastamonu ve Hüdavendigâr, Bursa ve civarı vilayetlerine gönderildiler. Bu durumda başta Bursa, İzmit ve Aydın olmak üzere Batı Anadolu bölgesinde izdihama sebep oldu. Soru 9. Meclis-i Mebusan niçin kapatıldı? Savaşın sonlarına doğru Rus ordusunun ilerleyişi karşısında ne yapacağını tartışmak üzere Yıldız'da padişahın da katıldığı fevkalade bir meclis toplandı. Bu toplantıda devletin içinde bulunduğu buhrana çare olabilecek herhangi bir karar alınamadığı gibi bazı üyelerin yenilginin sorumluluğunu 2. Abdülhamid'e yıkmaları üzerine padişah önce toplantıyı terk etti, ardından da Meclis-i Mebusan'ın süresi tatil etti. Meclis tatil edilmiş ancak kanun esası resmen yürürlükten kaldırılmamıştı. Kanun esası her yıl çıkan devlet sannamesinin başına zikredildi. Çıkarılan kanunlar da Meclis-i Mebusan tekrar toplandığı zaman onaylanmak üzere muvakkatten çıkarılıyordu. Meclis-i Mebusan'ın resmen kapatılmasa da aynı manaya gelecek şekilde süresi tatil edilmesi yeni filizlenmeye başlayan parlamenter rejimi açısından önemli bir yaraydı. Bu kapatma hadisesini bir kısım yazarlar 2. Abdülhamit'in despot yönetimini oluşturmak için gerçekleştirdiğini belirtirler. Bir kısım tarihçiler ise meclisin buhrana sebep olduğunu ve Müslüman olmayan mebusların kendi milletlerinin menfaatleri için imparatorluğun aleyhine çalıştıklarını, tek bir milletten oluşmayan devletlerde meclisin faydadan çok zarar getireceğini, bu yüzden kapatıldığını ifade ederler. Aslında 1. Meşrutiyet'in ilanını 2. Abdülhamit taraftar olduğu için değil, emr-i vaki karşısında kaldığından kabul etmişti. Osmanlı devlet adamları ve padişah zihinleri itibarıyla bu durumu hazmedebilecek durumda değillerdi. Engin Akarlı, meclisin kapatılmasının gerçek sebebinin Osmanlı devlet adamlarının halkın siyasete karışmalarından duydukları rahatsızlık olduğunu söyler. Akarlı, ilk Osmanlı parlamentosunun ömrünün kısalığını bir padişahın eğilimine bağlamamak gerektiğini, sorunun asıl sebebinin 2. Mahmut döneminde yeniden canlandırılan devleti toplumun üstünde ve dışında bir yönetim yönlendirme mekanizması olarak görmede yattığını belirtir. Soru 10. 93 Harbi'nin sonunda hangi antlaşmalar imzalandı? Savaşı sona erdirmek için Kızılhanlık'ta başlayan ateşkes görüşmelerine Edirne'nin Ruslar tarafından alınması üzerinde burada devam edilmiş 31 Ocak 1878 tarihinde imzalanan Edirne Mütarekesi ile savaş sona ermişti. Barış görüşmeleri Rusların karargahlarını naklettikleri Yeşilköy'de devam etti. Ve 3 Mart 1878'de Ayastefanos Antlaşması imzalandı. 29 maddelik bu antlaşmaya göre Osmanlı İmparatorluğu, Sırbistan, Romanya ve Karadağ'ın bağımsızlıklarını kabul edecek. Karadağ'ın sınırları Adriyatik'e kadar uzanacak, Sırbistan nişan alacaktı. Bulgaristan özel bir prenslik haline getirilecek, sınırları Tuna'dan Ege'ye, Arnavutluk'tan Karadeniz'e kadar uzanacaktı. Bulgaristan prensini halk seçecek ve bu prens Avrupa devletleri ile Osmanlı İmparatorluğu'nun onayı ile atanacaktı. Rusya Avusturya'nın kontrolünde Bosna Hersek'te, Rumeli'de Hristiyan nüfusun yoğun olduğu bölgelerde ve Doğu Anadolu'da Ermenilerin bulunduğu yerlerde ıslahat yapılacaktı. Osmanlılar savaş tazminatı olarak 1 milyar 410 bin ruble vereceklerdi. Ancak bu tazminatın büyük bir kısmına karşılık Rumeli'deki bir kısım topraklar ile Batum, Kars, Ardahan ve Doğu Beyazıt Ruslara bırakılacaktı. 300 milyon ruble ise para olarak ödenecekti. Ayastefanos Antlaşması, Panslavizmin bir zaferiydi ve Rusya'nın bu kadar avantajlı bir konuma gelmesi mevcut siyasi dengeyi bozuyordu. Bu yüzden başta İngiltere olmak üzere Avrupa devletlerinin yoğun muhalefetiyle karşılandı. 13 Haziran 1878 tarihinde toplanan Berlin Kongresi'nde Ayastefanos Antlaşması'nın maddeleri yeniden ele alındı ve değiştirildi. 64 maddelik bu yeni antlaşma ile Ayastefanos Antlaşması ile kurulmak istenen Büyük Bulgaristan üçe bölünerek önemli bir kısmı Osmanlı İmparatorluğu'nun denetimi altında bırakıldı. Bosna Hersek, Avusturya'ya terk edildi. Harp tazminatı 802 milyon 500 bin frank olarak tespit edilmiş ve 7 yıl içerisinde 21 eşit taksit ödenmesi kararlaştırılmıştı. Balkan ülkeleriyle Osmanlı İmparatorluğu arasındaki ilişkiler öyle belirsiz esaslara bağlanmıştı ki çözümsüz kalan sorunlar yüzünden Osmanlı ordusu kısmi seferberlikten bir süre daha çıkamadı. Büyük devletler bu antlaşma ile Osmanlı İmparatorluğu'nun durumunu sağlama aldıklarını söylemişlerdir. Ancak üzerinde 5,5 milyon insanın yaşadığı 212 bin kilometre karelik arazinin terk edilmek zorunda kalındığına dikkat edilirse bunun çok doğru olmadığı görülür. Soru 11. 93 Harbi'nin Osmanlı İmparatorluğu'na tesirleri ne şekildedir? İmparatorluk önemli miktarda toprak kaybının yanı sıra Rusya'ya ödemek zorunda kaldığı savaş tazminatı sebebiyle büyük bir maddi yük altına girdi. Ayastefanos Antlaşması'nın ağır hükümlerinden kurtulmak için Kıbrıs'ı İngiltere'ye bırakmak zorunda kaldı. Bir süre sonra da durumdan istifade eden Fransa Tunus'u işgal etti. 1881. Meclis mebusunun kapatılmasıyla her ne kadar resmi olarak kaldırılmamış olsa dahi meşrutiyet fizlenmeden sona ermiş oldu. Bu sıralarda Ali Suavi, 5. Murad'ı yeniden tahta geçirmek için Çırağan Sarayı'na bir baskın düzenlemişse de başarıya ulaşamamıştı. Bu baskın, 2. Abdülhamid'in ömür boyu tahttan indirilme korkusuna girmesine ve her şeyi kontrol etmek istemesine yol açtı. 93 Harbi'nin buhranlı yılları ve acı deneyimleri 2. Abdülhamid'in siyasi fikirlerin olgunlaşması önemli tesirlerde bulundu. Savaşın başlangıcında ve sonrasında 2. Abdülhamid karar mekanizmasına hakim değildi ve gerçek diplomatik bilgiler hakkında da yeterince bilgi sahibi olamamıştı. Bir daha benzer yanılgılara düşmemek için dahili ve harici bütün işleri Yıldız Sarayı'na taşıdı. Balkanlardaki Türk nüfusun önemli bir bölümü asırlardır yaşadığı toprakları terk ederek Anadolu'ya yerleşmek zorunda kalmıştı. Ruslar planlı olarak Tuna bölgesindeki Türk ahaliyi bu bölgelerden göç ettirmek için baskı ve katliamlar yaptılar. Bunun sonucu olarak Tuna'da Tulca, Rusçuk, Tırnova, Eski Cuma, Filibe, Kızandık, Eski Zara, Yeni Zara, Lofça gibi yerlerde bulunan Türkler yaşadıkları yerleri terk ederek Edirne, İstanbul, Çanakkale, İzmir gibi şehir ve bölgelere yerleşmek zorunda kaldılar. Rusların Bulgar çetelerini silahlandırarak Türklerin üzerine saldırı sonucunda yapılan katliamlar yüzünden Burgoz, Ahyolu, Yanbolu ve İslimiye gibi bölgelerin ahalisi de göç etti. Bu göç dalgası vatanlarını terk eden insanların perişan bir şekilde yolculuk etmelerine ve devletin ekonomik açıdan daha da sıkışmasına sebep oldu. Muhacirler Anadolu'da yerleştikleri yerlerde büyük sıkıntı çektiler. Ayrıca o bölgelerin eski ahalileriyle de aralarında çeşitli ihtilaflar meydana geldi. İstanbul'a gelen aşırı göç, buradaki şehir yozlaşmasının da başlangıcını hazırlayan unsur oldu.